Ayrım 2.
Oda karmakarışıktı. Polisler hiçbir şeyin yerini değiştirmemişlerdi. Benim gördüklerim gazette, tribünoda anlatılanlara tamamıyla uyuyordu. Gazetede hepsi iyice anlatılmıştı. Dupin her şeyi dikkatle inceledi. Cesetleri muayene etti. Derken öbür odaları dolaşarak aşağıdaki taşlığa indik. Bütün bu işleri yaparken yanımızda bir de jandarma vardı. Araştırmamız karanlığa kadar sürdü. Sonra ayrıldık. Eve dönerken arkadaşım günlük gazetelerden birinin yönetim evine uğradı. Dediğim gibi dostumun türlü türlü kaprisleri vardı. Ta ertesi gün öğlene kadar cinayet üzerine tek kelime söylemedi. Sonra birdenbire o katı yüreklilik sahnesinde dikkatimi çeken, tuhafıma giden bir şey olup olmadığını sordu. Bu tuhaf kelimesinin üzerine basarken öyle bir eda takılmıştı ki nedenini bilmediğim bir korkuyla irkildim. Hayır, tuhafıma giden hiçbir şey olmadı dedim. Gazetede okuduklarımızdan başka bir şey dikkatimi çekmedi. Gazette Tribuno dedi. Korkarım bu işin eşi görülmemiş dehşetini kavrayamamış. Ama şimdi onun saçma düşüncelerini bir yana bırakalım. Bana öyle geliyor ki bu cinayetlere çözülmez, içinden çıkılmaz bilmecelermiş gibi bakılmasına, aslında onların çözülmesine en çok yardımı dokunacak şeyler neden oluyor. İşin dış görünüşündeki başkalıktan, tuhaflıktan söz etmek istiyorum. Polisi şaşırtan cinayetlerin kendisi değil, işlenişindeki acımasızlık. Neden bu kadar katı yüreklilikle hareket edilmiş onu anlayamıyorlar. Sonra birleştirmeleri olanaksızmış gibi görünen bir takım gerçekler var. Duyulan sesler, öldürülmüş olan Mademoiselle L'Espanaye'den başka odada hiç kimsenin bulunmaması, yukarı doğru çıkan komşulara görünmeden kaçmayı sağlayacak bir yolun olmayışı. İşte bu durum polisi kararsızlığa götürüyor. Odanın karmakarışıklığı, tepe taklak bacanın içine sokulmuş olan ceset, ihtiyar kadının paramparça edilişindeki korkunçluk, bunlara az önce anlattıklarım ve anlatılmasında bir yarar görmediğim birkaç şey daha katılınca hükümet memurlarının gücü sıfıra indi. Dillere destan becereklilikleri işe yaramaz oldu. Alışılmamış ile anlaşılmazı birbirine karıştırmak gibi kötü ama sık sık görülen bir hataya düştüler. Oysa düşüncenin gerçeğe doğru gidişine asıl bu alışılmamış heylerin yardımı dokunur. Böyle araştırmalarda ne olmuş sorusundan çok görülmemiş bir şey olmuş mu sorusu sorulmalıdır. Bu olayı çözmek polise ne kadar zor geliyorsa bana da o kadar kolay gelecek ya da geldi. Ona sessiz bir şaşkınlık içinde bakıyordum. Şimdi birini bekliyorum diye devam ederken oda kapısına bir göz attı. Şimdi birini bekliyorum. Doğrudan doğruya suçlu değilse bile cinayetlerin işlenmesiyle ilgisi olan bir kimse. İşin kötü yanlarında parmağı olduğunu sanmıyorum. Bu tahminimde yanılmadığımı umarım. Çünkü bütün düşüncelerim onun üzerine kurulu. Adamı her an burada, bu odanın içinde bekliyorum. Belki gelmez ama bence gelecek. Gelirse yakalayacağız. İşte tabancalar. Gerekirse onları nasıl kullanacağımızı ikimiz de biliyoruz. Tabancaları aldım. Ne yaptığımın farkında bile değildim. Duyduklarıma inanamıyordum. Dupin sanki kendi kendine konuşur gibi sözlerine devam ediyordu. Böyle zamanlarda tavırlarına bir anlaşılmazlık geldiğini daha önce söylemiştim. Konuşması bana yöneltilmişti. Ama sesi hiç de yüksek olmadığı halde ta uzaklardaki bir insana göre ayarlanmış gibiydi. Boş boş bakan gözlerini duvara dikmişti. Komşuların merdiven çıkarken duydukları kavgacı sesler dedi. Kadınların sesleri değildi. Sorgu sırasında söylenenler bunu açıkça gösteriyor. O halde ihtiyar kadının önce kızını sonra da kendini öldürmüş olduğunu düşünemeyiz. Bu noktaya salt yöntemin hatırı için dokunuyorum. Yoksa Madame L'Espanaye'in gücü kızının cesedini bacanın içine sokmaya yetmezdi. Sonra kendi cesedindeki bereler de intihar etmediğini açıkça gösteriyor. Demek ki cinayeti işleyen bir üçüncü grup vardı. Duyulan kavgacı sesler de onların sesleriydi. Şimdi dikkatimi tanıkların bu sesler üzerine söylediklerine değil de söylenenlerin tuhaf yanlarına çevireceğim. Senin tuhafına giden bir şey var mıydı? Hırçın sesin bir Fransızın, bir erkeğin olduğunda bütün tanıkların birleştiğini, buna karşılık keskin ses ya da birisinin dediği gibi kaba ses üzerinde bir türlü anlaşamadıklarını söyledim. Bu elde edilen bilgi, dedi Dupin. İnsanın tuhafına gidecek bir şey yok bunda. Demek farkında değilsin, göremedin. Oysa görülecek bir şey vardı. Dediğin gibi, hırçın ses üzerinde bütün tanıklar birlikti. Bu noktada anlaşıyorlardı. Keskin sese gelince, işin tuhaflığı tanıkların bir türlü anlaşamamalarında değil, bir İtalyan, bir İngiliz, bir İspanyol, bir Hollandalı ve bir Fransızın hep birlikte bu sesin bir yabancının sesi olduğunu söylemelerindeydi. Hepsi de bu sesin kendi memleketlerinden bir insanın sesi olmadığına emindi. Sonra hangi ulustan olduğunu tahmin ederlerken de hep bilmedikleri, şöyle bir duymuş oldukları dillere kaçıyorlar. Fransız İspanyol sesiydi diyor. İspanyolca bilseymiş birkaç kelimesini seçebilecekmiş. Hollandalıya göre ses bir Fransızın, ama bir de bakıyoruz Fransızca bilmediği için tercüman yardımıyla sorguya çekilmiş. İngilizce sorarsan Alman sesi, kendisi Almanca bilmiyor. İspanyol sesin bir İngiliz'in olduğuna emin, ayhenginden anlamış çünkü İngilizce bilmiyor. İtalyan sesin sahibinin bir Rus olduğuna inanıyor ama hayatında hiç Rus görmemiş. Bir ikinci Fransız birincisiyle uyuşamıyor. Ona göre ses bir İtalyanın ama İtalyanca bilmediğinden İspanyol gibi ahenginden anlamış. Şimdi tanıkların bu kadar birbirini tutmaz şeyler söyleyebilmeleri için duydukları sesin son derece tuhaf, anlaşılmamış bir ses olması gerekiyor. Öyle ki Avrupa'nın 5 büyük memleketinin insanları bu seste kendilerine bir yakınlık bulamıyorlar. O halde bir Asyalı'nın sesiydi diyeceksin ya da bir Afrikalı'nın. Paris'te ne Asyalılar ne de Afrikalılar pek çok değildir. Ama vardığımız bu sonucu yalanlamadan 3 noktaya dikkatini çekeceğim. Tanıklardan biri sesin keskin değil de kaba olduğunu söylüyor. İkisi de çabuk çabuk, kesik kesik konuşuyordu diyorlar. Tanıklardan hiçbiri kelime ya da kelimeye benzer sesler duymamış, seçememiş. Buraya kadar anlattıklarım, diye devam etti Dupin. Sende ne etki yarattı bilemiyorum ama ben tanıkların bu sözlerinden, hırçın ve keskin sesler üzerine söylediklerinden çıkan akla yakın sonuçların bu işi çözmek için girişeceğimiz her türlü araştırmalara yol gösterebilecek bir kuşku yaratmakta olduğunu söylemekten çekinmeyeceğim. Akla yakın sonuçlar demekle düşüncemi iyice anlatamadım. Bu sonuçların kendi başlarına güvenilir şeyler olduklarını, o kuşkunun ise bunların kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıktığını anlatmak istiyorum. Bunun ne gibi bir kuşku olduğunu daha söylemeyeceğim. Ama benim üzerindeki etkisinin odada yaptığım araştırmalara bir biçim verecek, bir yol çizecek kadar güçlü olduğunu bilmeni istiyorum. Şimdi kendimizi o odaya gitmiş sayalım. Önce ne arayacağız? Cinayetleri işleyenlerin hangi yoldan kaçtıklarını. İkimizin de doğaüstü şeylere inanmadığımızı söylemekle aşırılık etmiş olmayacağımı sanıyorum. Madame ve Mademoiselle Spanay'ı ruhları öldürmedi. Bu işi yapanların elle tutulur varlıkları olan kimselerdi. Bir yolunu bulup kaçtılar. Öyleyse nasıl? Bunu çözmek için bir tek düşünüş yolu var. Kolayca kesin bir karara varabiliriz. Birer birer bütün kaçma yollarını gözden geçirelim. Komşular merdivenden çıkarlarken cinayeti işleyenlerin Mademoiselle Spanay'ın ölüsünün bulunduğu odada ya da onun yanındaki odada oldukları açık bir gerçek. Öyleyse aradığımız çıkış yolu da bu iki odanın içinde. Polis döşemeleri, tavanı, bütün duvarları iyice yoklamıştır. Gizli bir yol olsa da hemen bulurlardı. Böyle işlerde uyanıktırlar. Ama ben gene de onlara güvenmeyip hepsini kendi gözlerimle inceledim. Gizli bir geçit yoktu. Odalardan aralığa açılan iki kapı da içeriden kilitliydi. Bir de bacalara bakalım. Bunlar ocaktan 8-10 ayak yukarılarına kadar bildiğimiz genişlikteydiler. Daha yukarıları ise büyüyecek bir kedinin geçemeyeceği kadar dardı. Bu saydığımız yollardan kaçmasının olanaksızlığı anlaşıldıktan sonra iş pencerelere kalıyor. Ön odanınkilerden sokaktaki kalabalığa görünmeden kaçılamaz. Öyleyse cinayeti işleyenler arka odanın pencerelerinden geçmiş olacaklar. Şimdi böylesine kesin bir yoldan vardığımız bir sonucu salt görünüşteki olanaksızlıklara bakarak geri çevirmeye kalkmak bizim gibi düşünceye saygı besleyen kimselere yakışmaz. Bize düşen görünüşteki bu olanaksızlıkların gerçek olmadığını kanıtlamaktır. Odada iki pencere var. Birisinin önünde eşya yok, bütünüyle ortada. Öbürü ise kıyısına dayalı olan hantal yatağın başıyla yarı yarıya örtülü. İlkinin içeriden sıkıca kapalı olduğu görülmüş. Kaldırmaya çalışanlar olanca güçlerini harcadıkları halde yerinden kıpırdatamamışlar. Çerçevenin solunda büyücek bir delik varmış. İçinde de ta köküne kadar koca bir çivi sokuluymuş. Öbür pencereyi araştırınca yine öyle bir çivi bulmuşlar. O da sıkıca kapalıymış, açılmıyormuş. Polis bunun üzerine pencerelerden kimsenin çıkmamış olduğunu düşüncesine varmış. Bu yüzden de çivileri çekip onları açmamış. Başına yorulmak istememişler. Ben incelemelerimde biraz daha titiz davrandım. Nedenini de söyledim, biliyorsun. Görünüşteki olanaksızlıkların gerçek olmadığını kanıtlamak zorundaydım. Düşüncelerime şöyle devam ettim. A posteriori. Cinayeti işleyenler bu pencerelerden birinden kaçmışlardı. Öyleyse onları içeriden kapatıp sürgülemiş olamazlardı. Polisin araştırmalarını başka yola çevirmesine neden olan düşünce. Ama pencereler sürgülüydü. Öyleyse kendi kendilerine sürgülenebilmeleri gerekiyordu. Bu sonuçtan kurtuluş yoktu. Önü açık olan pencereye gittim. Epeyce zorlukla çiviyi çıkardım. Kaldırmaya çalıştım. Açılmıyordu. Tahminim boşa çıkmamıştı. Gizli bir yay vardı. Gerçi çivilerin neye yaradığını daha anlayamamıştım ama bu tahminimde yanılmamış olmam öbür düşüncelerimin de doğru olduğunu gösteriyordu. Dikkatli bir araştırma ile kısa zamanda gizli yayı buldum. Üstüne bastım. Bu buluşum yeterdi. Pencereyi kaldırmadım. Çiviyi yerine sokup iyice gözden geçirdim. Bu pencereden kaçmış olan bir kimse onu dışarıdan kapatabilir. Yay da kilitlenmesini sağlardı ama çivi deliğe sokulamazdı. Bu sonuçta açıktı ve araştırma alanımı daraltıyordu. Cinayeti işleyenler öbür pencereden kaçmış olacaklardı. Onun da böyle bir yayı vardı elbette. Çiviler arasında ya da hiç olmazsa çivilerin takılış şekilleri arasında bir fark bulacağımı umuyordum. Yatağın kıyısına çıkarak başındaki tahtanın üzerinden öbür çerçeveye baktım. Elimi tahtanın arkasına uzatıp kolayca yayı buldum, bastım. Tahmin ettiğim gibi bu yay da tıpkı öteki penceredekinin eşiydi. Çiviye baktım. Öbür çivi kadar büyüktü. Aynı biçimde takılmıştı. Ta köküne kadar sokulmuştu içeri. Bunu görünce şaşırmış olduğumu söyleyeceksin ama öyle düşünüyorsan çıkardığımız sonuçları hiç anlamamışsın demektir. Bir müzik deyimi kullanarak söyleyeyim. Bir tek falso bile yapmamıştım. Bir an olsun ipin ucu kaçırılmış değildi. Zincirin halkalarında çatlak yoktu. İşi son noktasına kadar getirmiştim. Son nokta çiviydi. Dediğim gibi bu çivi her bakımdan öbür penceredekine benziyordu ama ucunu tuttuğumuz ip buraya kadar gelip dayanmıştı. Görünüş her ne kadar inandırıcı olursa olsun düşünceyi şaşırtamazdı. Çivide bir bozukluk olması gerek dedim. Dokundum, başı ile yarım parmak kadar bir yeri elimde kaldı. Üst yanı deliğin içindeydi. Kırık eskiydi. Kıyıları paslanmıştı. Çekiçle vurularak kırılmışa benziyordu. Çivinin başı çerçevenin içine gömülmüştü. Elimdeki parçayı yerine yerleştirdim. Kırık olduğu hiç belli değildi. Yaya basarak pencereyi birkaç parmak araladım. Çivinin başı onunla birlikte yükseldi. Deliğin içinde öylece duruyordu. Pencereyi kapadım. Çivi yine eski durumunu aldı. Bütünmüş gibi görünüyordu. İşin buraya kadarı çözülmüştü. Cinayeti işleyen yatağın başucundaki pencereden kaçmıştı. O dışarı çıktıktan sonra pencere kendiliğinden kapanmış ya da çıkan bile bile kapamış, yay da kilitlenmesini sağlamıştı. Polis yayın farkında olmadığı için çivinin karşı koyduğunu sanmış, daha ilerisini araştırmayı gerekli bulmamıştı. Bundan sonraki sorun aşağı nasıl inildiğidir. Evin çevresinde dolaştığımız sırada bu noktayı aydınlatacak bilgiyi elde etmiştim. Pencerenin 2 metre kadar yakınından kalın bir paratoner teli geçiyordu. Herhangi bir kimsenin bu telden pencereye kadar uzanması mümkün değildi. Hele içeri girmesi düşünülemezdi bile. Bunun yanı sıra bir şey daha dikkatimi çekti. 4. katın pancurları Parisli doğramacıların Ferrades adını verdikleri biçimdeydi. Bu çeşit pancurlar günümüzde kullanılmıyor ama Lyon'un, Bordeaux'un eski yapılarında pek boldur. Bildiğimiz kapılara benzerler. Tek kanatlı kapılara, çift kanatlılara değil. Sadece bunların alt yarıları kafes kafes ya da çubuk çubuktur. Öyle ki bir kimse oralarına rahatça tutunabilir. Evin dördüncü katındaki bu pancurların genişliği 1 metreden fazlaydı. Arka sokaktan baktığımızda ikisi de yarı yarıya açıktı. Yani duvara dik olarak duruyorlardı. Polis de benim gibi evin arkasını gözden geçirmiştir belki ama pancurlara kıyılarından doğru baktıklarından başka türlü bakamazlardı. Böylesine geniş olduklarını görmemişlerdir. Ya da görmüşlerse bile önemini anlamamışlardır. Bu yoldan kaçılamayacağına inandıklarından buraları gelişi güzel gözden geçirmiş olacaklar. Ben her şeyi iyice görmüştüm. Yatağın başucundaki pencerenin pancuru duvara dayanacak kadar açılırsa paratoner teliyle aralarında 60 santim kadar bir uzaklık kalırdı. Görülmemiş bir çeviklik ve cesaretle telin oradaki bir kimse pancura tutunarak pencereden içeri atlayabilirdi. 70 santim uzanan bir hırsız, pancur iyice açıksa tabii, kafesleri sıkı sıkı tutunabilirdi. O zaman teli bırakıp ayaklarını duvara dayar, yaylanarak pancurun kapanmasını sağlar ve pencere de açıksa odanın içine atlayıverirdi. Böylesine tehlikeli, zor bir işi başarmak için görülmemiş bir çeviklik gerektiğini söyledim. Bunu sakın unutma. Sana önce pencereden içeri girilebileceğini anlatmak istiyorum. Sonra da daha önemlisi, böyle bir işi başarmış olan bir kimsedeki olağanüstü, hatta doğaüstü çevikliğe dikkatini çekmeye çalışıyorum. Kuşkusuz hukuk dilini kullanarak davamı kanıtlamak için bu işin gerektirdiği çevikliğin üstüne basmamam, tam tersine pek zor bir şey olmadığını göstermeye çalışmam gerektiğini söyleyeceksin. Hukuk öyle yollara sapar ama düşünce sapmaz. Benim tek isteğim gerçeğe ulaşmaktır. Şu anda ise senin kafanda bir çağrışım yaratmaya uğraşıyorum. Bir yanda görülmemiş bir çeviklik, öte yanda hangi ulustan olduğu üzerine iki kişinin bile anlaşamadığı, söylediklerinin tek hecesi seçilemeyen tuhaf, keskin ya da kaba, kesik kesik konuşan ses, bu ikisini birleştiresin istiyorum. Bu kelimeler üzerine kafamda Dupin'in ne demek istediği üzerine iyice seçilemeyen, yarı biçimlenmiş bir düşünce dolaştı. Tam kıyısına gelmiştim. Bir şeyler anlatacaktım ama sanki anlama gücüm kalmamıştı. Hani bazen insan bir şeyi hatırlayacak gibi olur da bir türlü hatırlayamaz. Arkadaşım konuşmasına devam etti. Görüyorsun dedi. Sorunu kaçıştan içeri girişe çevirdim. İkisinin de aynı yoldan, aynı biçimde olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi yine odanın içine dönelim. Orada göreceğimiz şeyleri inceleyelim. Konsolun çekmeleri diyorlar. Yağma edilmiş gibi bir haldeymiş ama büsbütün boşaltılmamışlar. Bu saçma bir söz. Sadece bir tahmin, hem de çok aptalca, o kadar. Çekmelerde daha başka eşyaların da bulunduğunu nereden bilebiliriz? Madame L'Espanay ile kızı son derece içi kapanık bir hayat sürüyorlarmış. Kimseyle görüşmezlermiş, evden dışarı pek az çıkarlarmış. Demek ki öyle sık sık kılık değiştirmeleri gerekmiyormuş. Çekmelerde kalmış olan eşyalar bu kadınların kullanabileceği eşyaların en iyileriydi. Bir hırsız buradan bir şey aldıysa neden en iyilerini almamış, neden hepsini almamış? Dahası var, neden 4000 frank altın parayı bırakmış da birkaç parça çamaşırı yüklenmiş. Altınlar olduğu gibi bırakılmıştı. Monsieur Mignon'un, bankacının söylediği paranın hemen hepsi torbaların içinde yerde bulundu. İşte bu nedenden Lobo'nun paraları eve kadar taşımış olmasından doğan kuşkuları bir yana bırakmanı, polisin düştüğü hataya düşmemeni istiyorum. Bundan paranın verilmesi, 3 gün sonra da Alan'ın öldürülmesinden 10 kat daha kötü rastlantılar hayatımızın her saatinde hepimizin başına gelir. Çoğunun farkına varmayız bile. İnsanoğlunun en parlak buluşlarına dahi yol göstermiş olan bir olasılıklar kuramı vardır. İşte bu gibi rastlantılar o kuram üzerine hiçbir şey bilmeyen düşünürler için kolay kolay aşılamayacak engellerdir. Altınlar çalınsaydı 3 gün önce bankadan çekilmiş olmalarına sadece bir rastlantı diyemezdik. O zaman cinayetin para için işlendiği kuşkusu güçlenirdi. Ama şimdiki durumda böyle bir şeye inanırsak suçlunun ne yaptığını bilmeyen bir budala olduğunu kabul etmek zorunda kalırız. Öyle bir budala ki işlediği cinayetlerin nedenini altınları unutup kaçıyor. Şimdi dikkatini çektiğim noktaları, tuhaf sesi, görülmemiş çevikliği, bu derece acımasızca işlenen bir cinayetteki neden yokluğunu göz önünde tutarak doğrudan doğruya öldürme olayına bakalım. İşte bir kadın parmakların gücüyle boğulduktan sonra tepe taklak bir bacanın içine sokulmuş. Bildiğimiz katiller böyle cinayetler işleyemezler. Hele öldürdükleri kimseyi böyle saklamaları görülmüş şey değildir. Cesedin bacaya sokuluşunda aşırı bir tuhaflık olduğunu sen de kabul edersin sanıyorum. En soysuzlaşmış insanların bile bu kadar tuhaf bir harekette bulunacaklarını aklı almıyor. Sonra düşün, birkaç kişinin bütün güçlerini harcayarak zorla aşağı indirebildikleri cesedi o daracık deliğin ta yukarılarına kadar itebilmek için ne büyük bir güç gerek. Şimdi bu cinayetin gerçekten şaşkınlık verici bir güçle işlendiğini gösteren öbür kanıtlara geçelim. Ocakta tutam tutam epeyce de kalındı bu tutamlar. Kırlaşmış insan saçı vardı. Kökleriyle çıkarılmışlardı. İnsanın kafasından değil böyle tutamla 20-30 kılı bile bir arada koparabilmek için ne büyük bir güce sahip olmak gerektiğini bilirsin. O saçları sen de gördün benim gibi. Köklerinde çok korkunçtu, topak topak deriler duruyordu. Böyle 500.000'a yakın kılı birden koparmak için nasıl bir güç kullanıldığı açıkça görülüyordu. İhtiyar kadının sadece gırtlağı kesilmemiş, başı vücudundan ayrılmıştı. Üstelik alette bir ustura. Bütün bu işlerdeki canavarca yırtıcılığa dikkatini çekmek istiyorum. Madame L'Espanay'ın vücudundaki çürüklerden söz açacak değilim. Monsieur Duma ile değerli arkadaşı Monsieur Etienne bunların kesici olmayan bir alet kullanılarak yapıldığını söylüyorlar. Çok doğru. Kesici olmayan alette alnının taşları, kadın yatağın başucundaki pencereden aşağıya taşlığa düşmüş. Gerçi şimdi basit görünüyor ama bu noktada pancurların genişliği gibi polisin gözünden kaçtı. Çünkü çivilerin durumu yüzünden pencerelerin hiç açılmamış olduğu düşüncesine körü körüne saplanmışlardı. Bütün bunların yanı sıra odanın karmakarışık halini de gözünde canlandırırsan şu gerçekleri bir araya toplayabiliriz. Şaşılacak bir çeviklik, insanüstü bir güç, canavarca bir yırtıcılık, cinayetlerin nedensiz işlenmiş olması, insanlıktan uzak bir korkunun yarattığı tuhaflıklar, birçok ulustan kimselerin kulaklarına yabancı gelen, tek hecesi bile anlaşılamayan, seçilemeyen bir ses. Bunlardan çıkan sonuç nedir? Bütün bu sözler sende ne gibi hayaller yaratıyor? Dupin bu soruyu sorarken ürperdiğimi hissettim. Bir deli dedim. Bir deli yapmış olacak bu işi. Saldırgan bir deli. Yöredeki bir akıl hastanesinden kaçmıştır. Bazı bakımlardan diye cevap verdi. Bu düşüncen de uygun görünüyor. Ama delilerin sesi en korkunç çılgınlık nöbetlerinde bile merdivende duyulan sese benzemez. Deli de olsa her insan bir ulusun özelliklerini taşır. Sonra konuşmaları da gerçi saçma sapandır ama heceleri, kelimeleri pekala anlaşılır. Üstelik bir delinin kılları şu elimde tuttuklarıma benzemez. Bu kılları Madame L'Espanay'ın katılaşmış parmaklarının arasından çıkardım. Bakalım ne diyeceksin bunlara? Tüpen dedim. Sinirlerim iyice gevşemişti. Bu kıllar çok tuhaf. İnsan kılı değil bunlar. Ben de tersini söylemiyorum dedi. Ama bu noktada kararımızı vermeden önce şu kağıda çizmiş olduğum resme bir bakmanı istiyorum. Mademoiselle L'Espanay'ın gırtlağında çürükler, derin tırnak yaraları görülmüştü. Monsieur Duma ile Monsieur Etienne de bunları parmakların sıkmasıyla oluşmuş mosmor lekeler diye anlatıyorlardı. İşte bu resim onların kopyası. Sen de göreceksin ya diye devam ederek kağıdı masanın üstüne önümüze yaydı. Sımsıkı, sarsılmaz bir kavrayış bu. Çürüklerin biçimi öyle gösteriyor. Parmakların yerleri hiç değişmemiş, kaymamış. Her parmak ta kız ölene kadar ilk tuttuğu, ilk gömüldüğü yerde kalmış. Şimdi sen kendi parmaklarını şu gördüğün izlerin üzerine yerleştirmeyi bir dene bakalım. Denedim ama boşuna. Belki de bu denemeyi yanlış yapıyoruz dedi. Kağıt düz bir yerde duruyor. Oysa insanın gırtlağı silindir biçimindedir. İşte burada bir odun var. Çevresi aşağı yukarı kızın boynunun çevresine yakın. Kağıdı ona sarıp aynı denemeyi bir daha yapalım. Dediğini yaptım ama bu kez parmaklarım kağıdın üstündeki resme ilki kadar uymadı. Bunlar dedim bir insan elinin izleri değil. Şimdi dedi Dupin, Cuvier'in şu parçasını oku. Doğu Hint adalarında yaşayan büyük koyu renk orangutanların yapısını inceden inceye anlatan, yaşayışları üzerine genel bilgiler veren bir yazıydı. Bu memeli hayvanın dev gibi boyunu, insanı şaşırtan gücünü, çevikliğini, yırtıcılığını, taklit hevesini herkes bilir. Birden cinayetin bütün korkunçluğunu anlayıvermiştim. Pençelerin tanımı dedim, okumamı bitirerek. Resme tıpatıp uyuyor. Çizdiğin çürükleri öyle bir orangutandan başka hiçbir hayvan yapamaz. Bulduğun koyu renk kıllar da tıpkı Cuvier'in anlattıklarına benziyor. Yine de bu korkunç olayda kendi kendime açıklayamadığım bazı noktalar var. Kavga eden iki ses duyulmuştu. Bunlardan birinin Fransız sesi olduğu da %100'dü. Doğru. O sesin söylediği şeyi de hatırlıyorsun elbette. Mon Dieu. Tanıklardan biri Montani, pastacı, bunun söylenişinde bir karşı koyma hissetmişti. Fransız bir şeye engel olmak ister gibi konuşuyormuş. Üzgünmüş. İşte onun için bilmeceyi çözme umudumu bu iki kelimenin üzerine kurdum. Bir Fransız cinayetlerin nasıl işlendiğini biliyor. Hepsini gördü. Kanlı işlere karışmamış olması olası. Hatta olasıdan da fazla bir şey. Orangutanı elinden kaçırmıştır. Odaya kadar gelmiştir. Arkasından ama gördüklerinin heyecanı içinde hayvanı tekrar yakalayamamıştır. İzini de yitirmiştir. Bu tahminleri daha ileri götürmeyeceğim. Tahmin diyorum çünkü onlara bundan fazla bir değer verilemez. Dayandıkları düşünce gölgelerini kendim bile iyi seçemiyorum, tartamıyorum. Bu yüzden de onları bir başkasına anlatabilmem çok zor. Daha ileri gitmeyeceğim. Söylediklerimi de birer tahmin olarak anacağız. Fransız gerçekten suçsuzsa, bu acımasızca işlenmiş cinayetlere karışmadıysa, dün gece eve dönerken Le Monde gazetesine verdiğim şu ilan, denizcileri savunduğu için daha çok onlar okur bu gazeteyi, onu buraya getirecektir. Bir kağıt verdi elime, şunlar yazılıydı. Yakalandı. Bu ayın şu günü erken saatlerde, cinayetin işlendiği sabah, Boulogne ormanında çok iri, koyu renk, Borneo tipi bir orangutan yakalanmıştır. Sahibi Malta limanlarına bağlı gemilerden birinde tayfa olduğu biliniyor, gelip hayvanı alabilir. İyice tanımlanması ve yakalanması ile bakılması için yapılan giderleri ödemesi şarttır. Şu adrese başvurun. Numara, sokağı, Faubourg Saint-Germain, 3. kat. İnanılır şey değil dedim. Adamın bir denizci olduğunu, Malta limanlarından birine bağlı bir gemide çalıştığını nereden biliyorsun? Bilmiyorum dedi Dupin. Bilmek ne kelime? Eminim öyle olduğuna. İşte küçük bir kurdele parçası. Biçimine, yağlılığına bakılırsa, denizcilerin pek sevdiği o kuyruk gibi saç örgülerinin ucuna bağlamak için kullanılmış. Sonra bu düğümü denizcilerden başkası yapamaz. Maltalıların düğümüdür. Kurdeleyi paratoner telinin dibinde buldum. Öldürülenlerden birinin olduğunu söyleyemeyiz. Hem kurdeleden çıkardığım sonuçlarda yanılıyorsam, yani Fransız Malta limanlarına bağlı gemilerden birinde tayfa değilse bile, bunu ilana yazmış olmamdan bir zarar gelmez. Yanılıyorsam, adam oturup benim niçin yanıldığımı düşünecek değil ya, aldanmış deyip geçer. Ama çıkardığım sonuçlar doğruysa büyük bir yarar sağlanmış olur. Cinayeti bildiği için Fransız bu ilana cevap vermeye, orangutanı istemeye çekinecektir. Şöyle düşünecektir. Ben suçsuzum, parasızım, orangutanım ise çok para eder. Benim durumumda olan bir kimse için başlı başına bir servet. Niye böyle boş bir korku yüzünden ondan vazgeçeyim? İşte bulunmuş, avucumun içinde. Boulogne ormanında yakalanmış. Cinayetin işlendiği yerden çok uzakta. O işi böyle yabanlı bir hayvanın yapmış olduğu kimin aklına gelecek? Polis yanlış izler üzerinde. En basit bir ipucu bile bulamadılar. Hayvanın izini bulmuş olsalar bile benim cinayeti gördüğümü kanıtlayamazlar. Kanıtlasalar da bu bir suç değil. Üstelik biliniyorum da. İlanı veren kişi hayvanın sahibi diye adeta beni tanımlıyor.
Daha başka şeyler de bilebilir. Benim malım olduğu açıkça ilan edilen böyle değerli bir şeyi gidip istemezsem, hayvana karşı bazı kuşkular uyanabilir. Göze batacak, dikkati çekecek, herhangi bir kuşku uyandıracak hareketlerde bulunmamalıyım. İlana cevap verip orangutanı alacağım. Bu iş unutulana kadar da bir yerde saklarım. O anda merdivende bir ayak sesi duyduk. Tabancalarını hazırla dedi Dupin. Ama ben işaret vermeden onları kullanmak ya da göstermek yok. Sokak kapısı açık bırakılmış, gelen adam da zili çalmadan içeri girip merdivenin birkaç basamağını çıkmıştı. Çekiniyor gibiydi. Derken aşağı indiğini duyduk. Dupin hızla kapıya doğru giderken dışarıdaki ayak sesleri yeniden merdiveni çıkmaya başladı. Bu kez duralamadı, bir daha geri dönmedi. Kararını vermiş bir insanın adımlarıyla ilerleyerek geldi. O da kapısını vurdu. Girin dedi Dupin. Neşeli, içten bir sesle söylemişti bu kelimeyi. İçeri bir adam girdi. Denizci olduğu açıkça belliydi. Uzun boylu, sağlam yapılı, adeleli bir insandı. Gözünü budaktan sakınmayan, yılmaz bir kimse olduğu yüzünden okunuyordu ama hoşa gitmez bir hali yoktu. Favorileriyle bıyığı, güneşten iyice yanmış olan yüzünün yarıdan fazlasını örtüyordu. Elinde kalın bir meşe sopası vardı. Başka silahı yok gibi görünüyordu. Çekingen bir selam vererek, "İyi akşamlar," dedi. Fransız ağzıyla konuşuyordu. Neufşatelileri andıran bir yanı da vardı ama aslında Parisli olduğu belliydi. "Oturun dostum," dedi Dupin. "Orangutan için geldiniz sanıyorum. Doğrusu böyle bir hayvanınız olduğu için imreniyorum size. Pek güzel, pek değerli bir hayvan kuşkusuz. Kaç yaşında acaba?" Adam ağır bir yükün altından kurtulmuş gibi geniş bir nefes aldı. Sonra kendinden emin bir sesle cevap verdi. "Yaşını söyleyemeyeceğim ama 4-5 yaşından fazla değildir. Burada mı?" "Ah hayır. Onu burada tutmak için elverişli bir yerimiz yok. Dubourg sokağındaki bir ahırda duruyor. Hemen şurada. Yarın sabah alırsınız. Malın sizin olduğunu da kanıtlarsınız elbette." "Elbette efendim." "Ondan ayrılacağımı bayağı üzülüyorum," dedi Dupin. "Bütün bu yorgunluğa bir karşılık beklemeden katlanmış olmanızı anlayamıyorum efendim," dedi adam. "Böyle bir şey beklemiyordum. Hayvanı bulduğunuz için size bir ödül vermek istiyorum. Diyeceğim akla yakın herhangi bir şey." "İyi öyleyse," diye cevap verdi arkadaşım. "Pek güzel. Hele bir düşüneyim. Ne isteyebilirim?" "Tamam, dinleyin bakın. Benim ödülüm şu olacak. Morg sokağındaki cinayetler üzerine ne biliyorsanız hepsini anlatacaksınız bana." Dupin son kelimeleri çok alçak bir sesle yavaşça söyledi. Gene o yavaşlılıkla kapıya doğru yürümüş, kilitlemiş, anahtarını da cebine atmıştı. Sonra koynundan bir tabanca çıkarıp en küçük bir heyecana kapılmadan masanın üstüne koydu. Adamın yüzü sanki nefesi tıkanmış da can çekişiyormuş gibi kıpkırmızı oldu. Ayağı fırlayıp sopasını sımsıkı kavradı ama bir an sonra sandalyenin üstüne çöküverdi. Tir tir titriyordu, yüzü ölü gibiydi. Tek kelime söylemedi. Bütün kalbimle acıyordum ona. "Dostum," dedi Dupin cana yakın bir sesle, "boşuna korkuya kapılıyorsunuz böyle. Gerçekten boşuna. Size bir kötülük edecek değiliz. Dürüst bir insan, bir Fransız olarak şerefim üzerine söylüyorum, size karşı kötü bir niyetimiz yok. Morg sokağındaki kanlı işlerde bir suçunuz olmadığını çok iyi biliyorum ama bu olanlarla hiçbir ilişkiniz yok demek değil. Şimdiye kadar söylediklerimden bu iş üzerine epeyce bilgim olduğunu anlamışsınızdır. Aklınıza, hayalinize gelmeyecek yollardan öğrendim bütün bunları. Şimdi durum şöyle. Önlenmesi elinizde olan herhangi bir iş yapmış değilsiniz. Hareketleriniz sizi suçlu düşürmez. Hırsızlık da etmemişsiniz. Hem de o kadar uygun bir durum varken saklayacak bir şeyiniz yok. Saklanmanıza neden de yok. Öte yandan onurlu bir insan olarak bütün bildiklerinizi anlatmanız gerekiyor. Suçsuz bir kimse bu yüzden cezaevine atıldı. Siz ise suçluyu gösterebilecek durumdasınız. Dupin bu kelimeleri söylerken denizci epeyce kendine gelmiş durulmuştu. Ama tavırlarında o eski canlılık kalmamıştı. "Tanrı yardımcım olsun," dedi uzun bir duralamadan sonra. Bu iş üzerine bildiklerimin hepsini anlatacağım size. Ama söyleyeceklerimin yarısına bile inanmanızı beklemiyorum. Bunu beklemek için aptal olmalıyım. Her neyse, ben suçsuz olduğumu biliyorum. Bu yolda ölümü bile göze alarak size her şeyi anlatacağım. Anlattıkları şöyle özetlenebilir. Son zamanlarda Doğu Hint adalarına bir yolculuk yapmışlar. Onun da aralarında olduğu kalabalık bir grup Borneo adasına çıkarak gezmek için içerilere doğru ilerlemiş. Bir arkadaşıyla birlikte bu orangutanı yakalamışlar. Sonra arkadaşı ölmüş. Hayvan sadece onun malı olmuş. Memleketi getirene kadar orangutanın başa çıkılmaz yırtıcılığı yüzünden çekmediği kalmamış. Sonunda onu sağ salim Paris'teki evine getirmeye başarmış. Komşuların merakını çekip başına dert olmasın diye de kimselere göstermemiş. Sıkı sıkı gizlemiş hayvanı. Ayağındaki bir kıymık yarasının geçmesini bekliyormuş. İyileşir iyileşmez satmak niyetindeymiş. Cinayetin işlendiği gece ya da sabah diyelim, bir denizciler eğlencesinden döndüğünde hayvanı kendi odasında bulmuş. Bitişikteki küçük, penceresiz, her yanı sıkı sıkı kapalı olan odada olması gerekiyormuş ama kapısını kırıp dışarı çıkmış. Aynanın önünde, yüzü sabun içinde, elinde usturayla tıraş olmaya çalışıyormuş. Herhalde daha önce anahtar deliğinden sahibinin tıraş oluşunu seyretmiş olsa gerek. Adam böyle tehlikeli bir aleti hayvanın elinde görünce onu nasıl ustaca kullanabileceğini de kestirdiği için büyük bir korkuya kapılmış. Bir zaman ne yapacağını şaşırmış. Orangutanı en hırçın hallerinde bile korkutup sindiren bir kamçısı varmış. Ona el atmış. Kamçıyı görür görmez hayvan oda kapısından dışarı fırlamış, merdivenden aşağı, sonra da talihsizlik işte, açık kalmış olan bir pencereden doğru sokağa. Fransız tam bir umutsuzluk içinde arkasına takılmış. Maymun elinde ustura, arada bir durup adama bakarak yüzünü gözünü buruşturuyor, ta yanına gelene kadar onu bekliyormuş. Sonra iyice yaklaşınca yeniden kaçmaya başlıyormuş. Kovalama böyle uzun zaman devam etmiş. Saat sabahın 3'ü olduğu için caddelerde kimsecikler yokmuş. Morg sokağının arkasında kalan dar yoldan geçtikleri sırada Madame L'Espanay'ın evinin 4. katındaki açık bir pencereden dışa vuran ışık kaçmakta olan hayvanın gözüne çarpmış. Eve saldırmasıyla paratoner telini görüp aklı sığmaz bir çeviklikle tırmanması, ardına kadar açık duran pancara tutunup sallanarak yatağın baş ucuna atlaması bir olmuş. Bütün bu işler bir dakika bile sürmemiş. Orangutan odaya girerken ittiği için pancur yine ardına kadar açılmış. Bu arada denizci hem sevinmiş hem de tasalanmış. Hayvanı yakalamak umudu arttığı için sevinmiş. İçine daldığı bu tuzaktan başka bir yol bulup kurtulması pek olacak şey değilmiş. Yine paratoner telinden inmek zorunda kalacakmış. O zaman belki önünü kesip yakalayabilirmiş. Öte yandan maymunun evin içinde yapabileceği işlerde tasalanmasına neden oluyormuş. İşte bu ikinci düşünce adamı yukarı çıkmaya zorlamış. Bir denizci için paratoner teline tırmanmak güç bir iş değildir. Ama sol yanında kalan pencerenin dizeyine gelince durmuş. Daha ileri gidememiş. Sadece odanın içine şöyle bir görecek kadar uzanabilmiş. Gördüğü şey öylesine korkunçmuş ki az daha aşağı yuvarlanacakmış. Gecenin sessizliğini yırtarak morg sokağında oturanları uykularından uyandıran korkunç çığlıklar bu sırada başlamış. Üstlerinde gecelikleri olan Madame L'Espanay ile kızı herhalde demir kasadaki bazı kağıtları sıralamaktalarmış. Kasa odanın ortasındaymış, açıkmış, içindekiler çıkarılıp döşemenin üstüne konmuşmuş. Hayvanın içeri girmesiyle çığlıkların başlaması arasındaki zamana bakılırsa ikisi de pencereye arkaları dönük olarak oturuyorlarmış. Maymunu içeri girer girmez görmedikleri anlaşılıyormuş. Pancurun vurmasını ise rüzgardan bilmiş olacaklar. Denizci içeri baktığı sırada dev hayvan bir eliyle Madame L'Espanay'ın saçlarını tutmakta, biraz önce taradığı için çözükmüş saçları, öbür eliyle de tıpkı bir berber gibi usturayı kadının yüzünde gezdirmekteymiş. Kız yüzü koyun hareketsiz yatıyormuş, baygınmış. İhtiyar kadının çığlıkları, debelenmesi, saçları işte bu sırada kopmuş, orangutanın belki de kötü olmayan niyetini değiştirmesine, kızmasına neden olmuş. Adaleli kolunu savurduğu gibi kadının gırtlağını kesivermiş. neredeyse başını vücudundan ayıracakmış. Kanı görünce kızgınlığı çılgınlık haline gelmiş. Dişlerini gıcırdatarak, gözlerinden alev saçarak kızın vücudunun üzerine atılmış. Korkunç tırnaklarını boğazına geçirmiş, soluğunu kesene kadar da bırakmamış. Odanın içinde dolaştırdığı yabanıl bakışları karyolanın baş ucuna gelince durmuş. Sahibinin korkudan katılaşmış olan yüzünü görmüş. Çılgınca kızgınlığı kuşkusuz kırbacı hatırladığı için bir anda korkuya çevrilmiş. Cezalandırılacağını anladığından olacak, işlediği cinayetleri saklamak ister gibi sinirli bir öfkeyle odanın içinde dört dönmeye başlamış. Yanından geçtiği eşyaları deviriyor, kırıyormuş. Yatağın üstündeki şirteyi de ortaya sürüklemiş. Uzatmayalım. Önce kızın cesedini alıp bacağının içine tıkmış. Sonra da ihtiyar kadının ölüsünü tuttuğu gibi tepesi üstü pencereden aşağı fırlatmış. Maymun sırtında kafası kesik kadınla pencereye doğru yaklaşınca denizci geri çekilmiş. Paratoner telinden aşağı adeta kayarak inip hemen evinin yolunu tutmuş. Bu cinayetler yüzünden başına bir iş açılacağından korktuğu için de orangutanı büsbütün gözden çıkarmış. Merdivendeki komşuların duydukları sesler, denizcinin o dehşet anında çıkardığı seslerle orangutanın homurdanmalarıymış. Benim bunlara katacak başka bir sözüm yok. Orangutan kapının kırılmasından biraz önce paratoner telinden inerek kaçmış olacak. Pencereyi de herhalde çıkarken kapamıştır. Onu bir zaman sonra gene sahibi yakaladı ve Jardin de Plante'a epeyce bir para karşılığında sattı. Emniyet müdürüne gidip durumu anlatmamız üzerine Dupin de bir iki noktayı aydınlatacak açıklamalarda bulununca Le Bon hemen serbest bırakıldı. Emniyet müdürü her ne kadar arkadaşıma karşı iyi davrandıysa da işin böyle hiç ummadığı bir yola dökülerek çözülmüş olmasına canının sıkıldığını pek gizleyemedi. Hatta herkes kendi işine baksa başkalarınınkine burnunu sokmasa gibilerinden bir iki şaka yapmaktan da kendini alamadı. Bırak konuşsun dedi Dupin. İğneli şakalarına cevap bile vermemişti. Bırak içini döksün. Rahatlasın biraz. Bana onu kendi kalesinde yenmiş olmak yeter. Gene de şunu söyleyeyim. Bu işin içinden çıkamamış olması öyle kendisinin sandığı gibi şaşılacak bir şey değil. Çünkü aslını ararsan bizim emniyet müdürü dostumuz gereğinden fazla kurnaz bir kimsedir. O yüzden de olayların derinliğine inemez. Düşüncelerinin kökü yoktur. Bir türlü ayaklarını yere basamaz. Aklı tıpkı vücudu olmayan bir insana benzer. Yalnız bir kafa. Tanrıça Laverna'nın resimleri gibi. Ya da daha iyisi bir Morina balığı gibi. Yalnız kafa ile omuzlardan yapılma bir insan diyelim. Gene de iyi adamdır. Konuşmasındaki canlılığı, dolu dizgin gidişi pek severim. Akıllı bir insan diye tanınmasına da bu yeteneği neden olmuştur. Diyeceğim, gerçekleri yalanlamakta, olmayacak şeyleri de birer gerçekmiş gibi açıklamakta kimse ona çıkışamaz. Hani derniye sökiye e dexplike sökinepa. Kuyu ve sarkaç. Bitkindim, ölecek gibiydim. Uzun işkence beni bitirmişti. Bağlarımı çözüp oturmama izin verdikleri zaman duyularımın benden ayrılıp gitmekte olduğunu hissettim. Yargı, o korkunç ölüm yargısı kulaklarıma parçalanmadan gelen son kelimelerdi. Ondan sonra engizisyoncuların sesleri tek kelimesi bile anlaşılamayan düşsel bir uğultu içinde erimeye başladı. Bu uğultu ruhuma dönme düşüncesini getirdi. Belki de bir değirmen dolabının çıkardığı sesi andırdığı için böyle bir düşünceye kapılıyordum. Biraz sonra o da kesildi. Hiçbir şey işitmez oldum. Gerçi bir zaman daha gördüm ama nasıl her şeyi büyüterek. Karabinişli yargıçların dudaklarını gördüm. Gözüme bembeyaz göründüler. Üstüne şu satırları karaladığım kağıttan bile daha beyaz. Üstelik gülünç derecede inceydiler. Bu incelik kendilerine olan güvenlerinin aşırılığından, sarsılmaz kararlarından, işkence çeken insanları acımasızca aşağılamalarından gelen bir incelikti. Yazgımı belirleyen sözlerin o dudaklardan dökülmekte olduğunu gördüm. Ölüm tümceleri okuyarak kıvrıldıklarını gördüm. Adımın hecelerine uyduklarını gördüm. Arkasından bir ses gelmeyince titredim, irkildim. Bir ara salonun duvarlarını kaplayan kara kumaşların yumuşak, belli belirsiz dalgalanışını da gördüm. Birkaç an süren çılgınca bir korkuya kapıldım. Sonra bakışlarım masanın üstündeki 7 büyük şamdana takıldı. Önce görünüşlerinde bir acıma vardı. Beni kurtarmaya gelmiş beyaz incecik melekler gibiydiler. Ama sonra birdenbire ruhumu öldürücü bir bulantı kapladı. Bütün vücudum sanki bir galvani bataryasının teline dokunmuşum gibi titremeye başladı. Bu arada az önceki melekler alev başlı, anlamsız hayaller haline gelmişlerdi. Onların bana yardım edeceği yoktu. Sonra aklıma ahenkli bir nota gibi yepyeni bir düşünce geldi.